Ayrım 32. Piyon Stephen James. Sayfa 426. 76. bölüm. Tessa'nın cep telefonu çaldı. "Bir dakika," dedi polise. "Ve eşyalarıma da dokunma." Diğer odaya geçip cevap verdi. "Alo, Cheris." "Neler oluyor kızım? 3 haftadır falan senden haber almadım. Sonra birdenbire bir dakika içinde beni ara gibi bir şey."
"Başım belada olabilir."
"Ne?"
"Bir dakika."
Tessa köşeden başını uzatıp baktı ve memur Mansey'in ellerini kalçalarına koymuş bir vaziyette dikildiğini gördü.
"Mansey, bunun içinde kitap falan yok değil mi?" diye sordu.
"Telefondayım," diye bağırdı Tessa. Memur Mansey Tessa'nın çantasını açtı ve giysilerini masanın üzerine boşalttı.
"Tessa," diye seslendi, "telefonu kapat."
"William, sana o garsonları durdur dedim ve hastalık kontrol ve önleme merkezini ara. Onlara buraya hemen bir ekip göndermelerini söyle. Bayan Prescott, oteli kapatmamız, bu insanları karantina altına almamız gerekiyor. Mecburuz, kimse ayrılmasın."
Dudaklarını büzdü ama sadece bir an için ve sonra büyük ihtimalle binlerce kişinin öleceğini hesaplayarak hemen başıyla onayladı. "Tamam," karar almaktan korkmayan bir kadındı.
"Bunu kontrol altına almak zorundayız dedim. Her yeri kapatın."
"Hastalığın ne olduğunu bile bilmiyoruz," dedi Dianhua.
Ralph silahını çekerken, "Ben Kincaid'i dışarı çıkaralım derim," dedi. "Hızlı ve temiz."
"Herkes beklesin. Bekleyin," dedi Dianhua. "Vaco'yu hatırlıyor musunuz, Jonestown'ı? Bu tarikat liderleri korkuya kapıldığında birçok masum insan ölüyor. Bu adamlar paranoyak, sanrılı. Tehdit seviyesini ne kadar arttırırsanız geri çekilme olasılıkları o kadar düşer. Bence anlaşmak zorundayız."
Ralph parmaklarını kütürdetti. "Ben anlaşmaya hazırım."
"Bekleyin," dedim. "Kincaid'e ihtiyacımız var. Bunu durdurabilecek tek kişi o. Bir dakika." "Ana hedefi Sebastian Taylor."
Bayan Prescott'a döndüm. "Vali Taylor şimdi nerede?"
"Büyük ihtimalle başkanlık süitinde. Bu sabah 611 numaralı odaya giriş yaptı."
Eliyle işaret etti.
"Asansörler holün ilerisinde."
Kapıya ilerledim. "Yemek meselesini kontrol altına alın," diye arkaya seslendim. "Ben Kincaid'in peşinden gidiyorum."
Aaron Jeffrey Kincaid 613 numaralı süit odanın kapısına tam olarak 4 kez vurdu ve kapıyı Anita Banner açtı. "Demek geldiniz," dedi. "Paranın geri kalanını?"
Para dolu bir zarf uzattı. "Senin balkonundan onunkine geçebileceğimden emin misin?"
Paraları sayarken başıyla onayladı. "Evet, bizzat kontrol ettim."
Kincaid balkona doğru ilerledi. "Aşağıdaki öğlen yemeği için mutlaka bize katıl," diye arkaya seslendi. "Rosto yiyene öldürecek kadar lezzetli."
"Memur Mansi, otur Tessa," dedi. "Sen ve ben burada babanın gelmesini bekleyeceğiz. Birazdan gelir."
77. bölüm.
"Vali Taylor," kapıyı yumrukladım. "Acil bir durum var, kapıyı açın."
Vali kapıyı açıp bana baktı.
"Ajan Bowers," dedi, "balık avı nasıl geçti?"
"Bunlar için zaman yok." Odayı aramak için yanından geçip içeri girdim.
"Kimse buraya girdi mi Vali Bey?"
"Çocuk hatırlıyor. Jonestown'daki çocuk. Aaron Jeffrey Kincaid. Onu durdurmak zorundayız."
"Bu kadar yeter," dedi bir ses ama valinin sesi değildi.
"Bir dakika. Bu sesi tanıyordum. Mızmız, itici, sinir bozucu." Döndüm ve yüzüme 40 kalibre bir Glock marka tabanca doğrultan Reginald Tremblay'ı gördüm.
Tessa Monsey'den sırt çantasını çekip aldı.
"Tamam, bekleyeceğim. Fark etmez benim için. Ama ellerini eşyalarımdan uzak tut."
Ön kapının açıldığını duyduğunda giysilerini çantasına tıkmaya başlamıştı.
Memur Mansi, "Jason," diye seslendi. "Tessa bizi terk etmeye hazırlanıyordu."
Holden oturma odasına giden ayak sesleri. Tessa pencereden dışarı baktı. Bir tuhaflık vardı.
"Bir dakika," diye fısıldadı. "Araba yok."
"Ne?" dedi memur Mansi.
Tessa dışarıyı işaret etti. "Arabayı da gitmişti. Şimdi araba burada yok. Üstelik motorun sesini, kapısının çarpmasını duymamız gerekirdi."
Mansi merakla ona baktı. Tessa kafasını salladı.
"Bu o değil."
Holden geri geri odasına gitmeye başladı. Aklına tek gelen o koşu bandıydı, o bacaklar. Ayak sesleri.
"Bu memur Stilton değil," diye fısıldadı.
"Neler oluyor?"
Memur Patricia Mansi'nin yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Yüzündeki son ifade de bu olacaktı.
Beni dinleyin dedim Vali Taylor ve Reginald Tremblay'a. İkiniz de bu suiti aramamız gerekiyor. Sayın Vali, sizi öldürmek isteyen biri var.
Biliyorum dedi.
Biliyor musunuz?
Evet dedi Vali düz bir sesle, kapıyı kapattı ve kilitledi. Ben de biraz balık avına çıktım.
Yarısı yenmiş bir tepsi ordör gördüm.
Bunları yediniz mi Sayın Vali? Lütfen beni dinleyin.
''Kapa çeneni'' dedi Tremblay sırıtarak, suratına yöneltilmiş bir silah olunca insan kendisini nasıl hissediyor? ''Bay, günü kötü geçmiş kötü silahlı federal ajan.''
''Silah mı?'' dedi vali, tabanca kılıfıma uzandı ve Zig marka tabancamı aldı.
Çok hoş.''
''Tamam, işler düşündüğüm gibi gitmiyordu. Kincaid'i bir an için unutmam ve sadece vurulmaktan kurtulmam gerekiyordu.''
''Onları konuşturmaya devam et, konuşturmaya devam etmek zorundasın.'' dedim kendi kendime.
''Demek işlerin geldiği nokta bu. Öl ya da briefing ver. Harika.''
''Demek iki taraflı oynuyordun öyle mi Tremblay?''
''Vakit kazanmaya çalışıyordum tabii ki. Bir plan düşünmeye uğraşıyordum. Bethany'nin ailesi adına Kincaid'i araştırmaya başladım ama sonra Kincaid'i öğrendi değil mi? İşlenen cinayetler hakkında onun için bilgi bulman karşılığında çok daha iyi bir anlaşma önerdi. Nasıl gidiyorum?
Salyalı iğrenç bir şekilde sırıttı.
Yeter dedi Vali Taylor.
Kincaid'i bulacaktım cinayetleri sahnelemek için.
Demek sendin o. Adli tabip raporlarına ve olay yeri fotoğraflarına ulaşmak için polisteki bağlantılarını kullandın.
Şimdi anlıyorum.
Jason Stilton her zaman iyi bir arkadaşım olmuştur dedi kendini beğenmiş bir şekilde. Para için her şeyi yapar.
Ne? Stilton mı?
Ne dedin sen diye sordun.
Stilton'ın ismi 62 isimden biriydi. Dava dosyalarına erişimi vardı.
Yeter diye tekrarladı vali.
Tamam, Stilton meselesini son halledersin. Şimdi hayatta kal diye geçirdim içimden.
Sebastian Taylor'ı işaret ettim ama Tremblay ile konuşmaya devam ettim.
Sonra da Sebastian'ı buldun değil mi?
Kincaid aracılığıyla belki.
Valinin Johnstown'daki rolünü ele vermekle mi tehdit ettin?
Eğer o...
Sadece Mr. Tremblay ve ben bir anlaşmaya vardık diyelim. Vali Taylor Tremblay'ı da öyle değil mi?
Yine o sulu sırıtış. Ah evet.
Şantaj dedim.
Bir iş anlaşması dedi vali.
Şimdi Dr. Bauer sizin için ölme vakti.
Memur Mansi ön kapıya giden hole bakmak için döndüğünde Tessa'nın sırtı duvara değdi. Ve sonrasında gerçekleşen olay öyle çabuk oldu ki hepsi tek bir hareket gibi göründü. Bütün hareketler zamanda ve mekanda ölümcül ve görünmez bir bağla birbirine bağlıymış gibiydi. Bir an silah sesi duyuldu. Memur Mansi geriye doğru sendeledi, eğilip göğsüne baktı. Elini süveterinin üzerinde gezdirdi, hafifçe iç geçirdi, yere çöktü ve halının üzerine kapaklandı. Bir an canlı, bir sonrakinde ise ölü. Tam olarak böyle oldu. Tessa baştan sona izledi. O anı tam içinde hissetti. Sonra bir adamın evin diğer ucundan seslendiğini duydu.
Günde kaç kişinin dünyaya geldiğini biliyor musun Tessa?
Gevezelik ettiğim her saniye boyunca bu karışıklıktan bir kurtuluş yolu bulmaya çalışıyordum umutsuzca. Çevreme bakındım, çok odalı başkanlık süitindeydik. Sağındaki veranda havuzlara ve avlunun içindeki bahçelere bakıyordu. Kapıları kilitliydi, zaten atlayamazdım, 6. kattaydık.
Bay Tremblay dedi vali. Kafasından vurabilirsiniz şimdi, lütfen dikkatli nişan alın.
Tremblay silahını bana doğrulttu. Her şey çok hızlı gerçekleşiyordu. Henüz kaçış planımı bile yapmamıştım. Bu böyle olmamam...
Sıçradım. Kurşunun vücuduma saplandığını sandım. Yüzüme dokundum. Göğsümü kontrol ettim.
Ne?
Hiçbir şey. Sonra başımı kaldırdım. Tremblay yerde yaralı bir halde yatıyordu.
''İyi atış Dr. Bowers'' dedi vali silahımı elinde tutarken, namludan duman tütüyordu. ''Onu öldürdünüz galiba.''
Ve o an Sebastian Taylor'ı küçümsemiş olabileceğimi düşündüm.
Tessa Hall'ün sonuna koştu, banyo kapısını kilitledi fakat sonra banyo yerine yatak odasına girdi ve kapısını kilitlemedi. Polisi vuran adam
''387.834 kişi Tessa'' diye seslendi. Ve her gün 153.288 kişi ölüyor.
Neredesin Tessa? Bugün senin günün.
Katillerin kapıları deneyerek holde ilerlediğini duyuyordu. Dün gece uyuduğu odanın kapısını açtığını duydu.
Burada bir yerlerde olduğunu biliyorum Tessa.
Diğer odaya ilerledi. Banyo kilitli olduğunu fark etti.
Aha, işte buradasın.
Yatak odasının köşesinde şifon yerin yanına çöktü. Titreyerek telefonunu çıkardı ve 911 aradı.
Alo dedi sıkılmış bir ses. Lütfen durumunuzu belirtin.
Kalp atışları tavan yapıyordu. Nefes almaya çalışırken sözcükler ağzından parça parça çıkıyordu.
Holde bir adam var. Silahı var.
Nereden arıyorsunuz bayan?
Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir evdeyim, bir FBI evi. FBI ofisini arayın, Patrick Bowers'ı isteyin.
Bayan, yapamam.
Adam banyo kapısını zorluyor, adını aykırıyordu.
Tessa, kapıyı aç.
Tessa çabucak geliyor diye fısıldadı. Beni koruyan polisi öldürdü.
Hemen sonrasında binanın önündeki garaj yoluna giren bir arabanın ve arabanın çarpan kapısının sesini duydu. Memur Stilton.
Artık Bay Tremblay'e ödeme yapmak zorunda kalmayacağım sanırım. Çok yazık dedi vali.
Benim silahımı bıraktı. Tremblay'in Glock marka silahını aldı ve bana doğrulttu.
Şimdi de sizin sıranız Ajan Bowers.
Hayır hayır hayır, bu hiç de iyi değildi. Kalbim göğsümde deli gibi atmaya başladı.
Demek beni vuracaksınız öyle mi?
Ah hayır, ben yapmayacağım. Gerek yok buna. Tremblay zaten yaptı ölmeden hemen önce.
Durum hiç iyi değildi. Tessa banyo kapısının gürültülü bir şekilde açıldığını duydu. Kırılan tahtanın sesini, küfürleri. Katil durdu. Banyodaki pencereden bakmış ve dışarıdaki arabayı görmüş olmalıydı.
Ah hayır, pencereden dışarı baktı. Memur Stilton garaj yolundan eve doğru geliyordu. Uyarması gerekiyordu. Uyarmazsa adam onu da öldürecekti.
Perdeyi kenara çekti, polise işaret etmeye çalıştı ama adam sigara paketiyle uğraşıyordu ve onu görmedi. Pencereyi açmaya çalıştı ama ya sıkışmıştı ya da kilitliydi.
Ah doğru ya, bir FBI evindeydi. Pencereler büyük ihtimalle kurşun geçirmezdi ve koruma için kilitliydi.
Harika, tekrar telefona baktı. Ekranında arama sona erdi yazıyordu.
Ya çekmiyordu ya da konuşmayı bırakınca hattan çıkmışlardı. Ne olursa olsun her iki durumda da ölü sayılırdı.
Bir dakika, eğer sen dışarı çıkamıyorsan katil içeri nasıl girdi?
Kilidi mi kırdı? Kapı bilerek açık mı bırakılmıştı?
Neden açık bırakılsın ki?
Memur Stilton duraksadı ve sonra arabasına geri döndü. Bir şey unutmuş olmalıydı.
78. bölüm. Birileri silah sesini mutlaka duymuştur dedim valiye. Birazdan sizin için gelecekler.
Kafasını salladı.
Sanmam.
Bakışlarını süitin içinde gezdirdi.
Başkanlık süiti unuttun mu? Kurşun geçirmez can. Ses geçirmez duvarlar. Büyük balıkların yüzdüğü sulara hoş geldin.
Silahın namlusuyla avcunun içine vuruyordu. Bir bakalım.
Peki bu kulağa nasıl geliyor? Karısını kaybeden ve 6 aylığına masa başı iş yapmaya mecbur kalan, stres altındaki FBI ajanı sonunda sahaya geri döner. Ama depresyondan henüz tam olarak kurtulamamıştır.
Ofisteki herkes değişken davranışlarını ve ani öfke patlamalarını fark etmiştir.
Ajan Kuzey Carolina valisiyle ilgili çılgın bir komplo teorisi uydurur. Buna göre valinin 30 yıl kadar önce gerçekleşen Johnstown trajedisiyle ilgisi vardır. Ajan üstleri tarafından bu anlamsız işin peşinden koşma konusunda uyarıldığı halde ipleri eline alır ve kendisini özel ikametinde tehdit ettikten tam bir gün sonra valiye otel odasında suikast düzenlemeye çalışır. Fakat ne mutlu ki bu düzenbaz ajanı araştırması için vali Taylor'ın tuttuğu özel dedektif ajanı ölümcül planlarını gerçekleştiremeden öldürür.
Sebastian Taylor Tremblay'in yerdeki cesedine baktı.
Ne yazık ki Doktor Bowers ruhunu teslim etmeden önce son bir hamle yapar ve özel ajanı öldürür.
Evet, gerçekten bana bile oldukça inandırıcı gelmişti.
Asla işe yaramaz dedim.
Ah, unutuyor gibisin. Yaptığım işi iyi yaparım.
Barut tozu dedim. Elbiselerine, yüzüne, ellerine bulaşmış halde.
Onu vurduğunda odadaydım. Biraz tozun üzerimde olması doğal.
Aslında bahsettiği doğru bir noktaydı. Ne kadar ironik. Bir suçun mekanı ve zamanlaması ölümüme sebep olacaktı tam anlamıyla.
Konuşturmaya devam et dedim kendi kendime. Senin gibi birinin bile 900 masum insanı kurban etmeyi isteyeceğine hala inanamıyorum dedim.
Kafasını salladı. Planın bir parçası değildi. Şimdiye kadar bunu anlamış olman gerekirdi. Hedef Ryan'dı. Suikastı halkın tapınağının üzerine yıkabileceğimizi, Jones'u hapse tıkabileceğimizi, dünyaya komünistlerin ne kadar çılgın ve dengesiz olduklarını gösterebileceğimizi biliyorduk. Müritleri sadece sivil zayiattı.
Güldü.
Johnson nasıl bir tepki vereceğini tam olarak bilmiyorduk ama kendisine zarar vereceğini hesaplamıştık ki bunu yaptı. Sonunda her şey düşündüğümüzden daha ileri gitti sadece.
Tüm o insanların ölümüyle ilgili söyleyeceğin tek şey bu mu? Düşündüğünden ileri gitmesi. Sivil zayiat.
Öfkenin içimde ileri geri hareket ettiğini, patlamak üzere olduğunu hissediyordum. Onu kullandınız, hepsini kullandınız.
Yapmamız gerekeni yaptık. Ryan ülkemiz için bir tehdit oluşturuyordu. Sürekli CIA'nin işini yapmasını engellemeye çalışıyordu. Özgürlüğü korumak için yaptık, kısıtlamak için değil. Sadece kusursuz fırtınayı başlattık, ne olacağını görmek için bekledik. Olaya anlam yüklemek için değil, sadece hikayeyi yeniden şekillendirmek için gönderilmiştim.
Delilleri ortadan kaldır, söylenti yay.
Güzel söyledin.
Peki ya gerçek dedin, bir önemi yok mu?
Dilinin ucuyla dudaklarını ıslattı. Sonunda önemli olan söylentilerdir Dr. Bowers, gerçekler değil. Söylentiler savaş başlatır, rejim devirir, evlilikleri batırır, kariyerleri sonlandırır.
Dünya ticaretinin arkasındaki itici güç söylentilerdir, gerçekler değil.
Borsadan vadeli işlem piyasalarına, petrol fiyatına kadar her şeyi varsayımlar ve söylentiler belirler.
Söylentilere hakim olursanız Dr. Bowers, dünyaya hakim olursunuz.
Ve Johnston'un olayında söylentilere siz kumanda ettiniz.
Suratı bir gülümsemeyle kıvrıldı.
Söylentileri etkiledik. Üstelik o insanlar kendi kendilerini öldürdüler. Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Tek yaptığımız hikayenin anlatılış şeklinin biçimlendirilmesiydi.
Silahı kaldırdı, göğsüme nişan aldı.
Tıpkı senin hikayenin aktarılışını biçimlendireceğim gibi.
Hızlı düşün, hızlı düşün.
Ama sonra kaseti neden arkanda bıraktın? En azından bunu söyle bana.
Kaydı bitiremeden biri geldi.
Başını salladı. Bu kadar basit. Sadece biri yanlış zamanda, yanlış yerde ortaya çıktı. Birilerinin işini böyle bölmesinden nefret ederim.
Nişan aldı. Daha hızlı, daha hızlı.
Ralph ve Lien Hua'nın haberi var.
Vali dudak büktü.
Hiçbir şey kanıtlayamazlar.
Hayır dedi arkamdan bir ses. Ama ben kanıtlayabilirim.
Vali Taylor ve ben dönünce 40'lı yaşların başlarında kibar görünümlü bir adamın belli ki bir süredir saklandığı balkondan odaya girdiğini gördük.
Merhaba beyler dedi. Benim adım Aaron Jeffrey Kincaid ve size vereceğim bir şey var.
Tessa kalbi patlamaya hazır bir halde kapıya döndü. Holdeki son kapı buydu. Katil bir sonrakinde bunu deneyecekti.
911 işe yaramadı.
Kim?
Kimi arayabilirdi?
Şifon yerin üzerinde şarj olan bir cep telefonu gördü. Patrick'in kullandığı telefon.
Diğer FBI ajanlarının numaraları kayıtlıdır. Elini aldı. Kapalıydı. Açma tuşuna bastı. Bekledi.
Katilin holde ilerlediğini duyuyordu.
Bekledi.
İşte son aramaları açtı.
Listedeki ilk isim Brent Tucker'dı.
32. ayrımın sonu. Sayfa 439.